Ayrım 7. Sayfa 93. Bölüm 13. Bir içkilik randevumuz için Aydan ve Lana'nın yerine gittik. Sessiz, sofistike müziklerin çalındığı loş ve pahalı bir bar. "Burası uygun mu?" diye sordu Aydan otururken. "Çok garip değil ya." "Şimdilik değil," dedim. "Elbette saat 9'da bar çalışanları step dansı yapmaya başlamayacaklarsa." "Tanrım," gülümsüyordu. "Kontrol etmeyi hiç düşünmedim." Garson siparişlerimizi alırken sordu. "Adisyon açalım mı?" "Hayır," dedim. "Alelacele ayrılmak zorunda kalabilirim." "Eğer senin bir ucubi olduğun ortaya çıkarsa," diye de ekledim garson gittikten sonra. "Değilim." Öyle olduğunu zaten düşünmemiştim. Hızlı randevulardaki erkeklerden farklı olduğu belli olsa da garip biri olmadığına dair yeterli bir kanıt değildi. New Yorklular beni gerçekten tedirgin etmeye başlamışlardı açıkçası. "Benzer yara izlerimiz var," dedi. "Yara izi. Kaşlarımızın üzerinde birer tane. Sence bu özel değil mi?" Gülümsüyordu. "Bunu çok da ciddiye almayacaktım." "Seninki nasıl oldu?" diye sordu. "Annemin topuklu ayakkabılarıyla merdivenlerde oynarken." "Kaç yaşında?" "6, 8, 27. Hayır, 5,5. Hollywood müzikallerinden birini canlandırıyordum ve merdivenlerden aşağı yuvarlanıp kafamı ısıtıcının köşesine çarptım. "Isıtıcı?" "İrlanda'ya özgü olmalı. Metal bir kasa. 3 dikiş atıldı. Seninki nasıl oldu?" "Doğduğum gün. Orta yaşlı bir kadın ve bir makas yüzünden. Bana da 3 dikiş atıldı. Şimdi bana sihirbaz asistanlığı yapmadığın zamanlarda neler yaptığını anlat." "Gerçek beni mi tanımak istiyorsun?" "Eğer senin için de uygunsa ve çekip gitme ihtimaline karşılık hızlı konuşabilirsem sevinirim." Böylece ona hayatımı anlattım. Jackie'yi, Rachel'i, Luke'u, üst kat komşum olan Nelly, Nelly'in garip arkadaşını, içimi, işimi ne kadar sevdiğimi ve Lori'nin turuncu ve gümüş gece kremi konusundaki fikrimi nasıl çalıp kendi fikriymiş gibi sunduğunu. "Ondan şimdiden nefret ettim," dedi. "Charlie'i beğendin mi?" "İyi. Çok yavaş içtiğini fark ettim de." "Senin bir anı yavaş içtiğin kadar değil." Garson 3 kere içkilerimizden memnun olup olmadığımızı sormaya geldi ve 3 seferde de onu her şeyin yolunda olduğunu söyleyerek geri yolladık. Aydan'a bütün hayatımı anlatmamın ardından sıra ona geldi. Nasıl Boston'da büyüdüğünü, Leon'la komşu oldukları zamanları ve o zamanlar Yahudi bir çocukla İrlandalı Amerikalı bir çocuğun iyi arkadaş olmalarının ne kadar garip karşılandığını anlattı. Kardeşi Kevin'la çocukken ne kadar rekabetçi olduklarından bahsetti. Aramızda sadece 2 yaş farkı olduğu için her şey bir çatışmaydı. Bana işinden, ev arkadaşı Marty'den, Boston Red Sox'u ne kadar sevdiğinden bahsetti ve bu öykünün bir yerlerinde elimdeki şarabı bitirdim. "Ben biramı bitirene kadar dayan," dedi ve hayran olunacak yavaşlıkla son yudumunun 1 saat dayanmasını sağladı. En nihayetinde artık birasını bitirmesi kaçınılmaz olduğunda boş bardağa pişmanlıkla baktı. "Tamam, işte bana söz verdiğim birer içki bitti. Dairendeki tesisatçı ne durumda?" "Bir an için düşündüm." "Mükemmel." "Nasıldı?" diye sordu Jackie ben içeri girer girmez. "Bir çatlakta." "Hayır, son derece normal. Heyecan verici." "Biraz düşündüm." "Evet, kesinlikle heyecan vericiydi." "Öpüşme?" "Sayılır." "Diller?" "Hayır, dudağıma bir öpücük kondurmuştu. Ateşli bir öpücük. Ve ayrılırken beni daha fazlasını ister halde bırakmıştı." "Ondan hoşlanıyor musun?" "Evet." "Gerçekten mi?" Aniden ilgilenmişti. "Bu durumda onu da tanışsam iyi olur." Çantamı kenara bırakıp gözlerine baktım. "O bir yumuşak vurucu değil. Bunun kararını ben veririm." Jackie'nin yumuşak vurucu değerlendirmesi bütün erkekleri tabi tuttu acımasız bir testti. Kökeni yıllar önce birlikte olduğu bir erkeğe dayanıyordu. Adam bütün gece onun vücudunu yumuşak, tutkulu bir biçimde okşamıştı. Kalçalarını, bacaklarını, belini ve sevişmelerinden önce ona emin olup olmadığını sormuştu. Birçok kadın bundan hoşlanırdı. Nazikti, dikkatliydi ve saygılıydı. Ama Jackie bir anda adamdan soğumuştu. O kendisini masaya sertçe yaslayıp iznini istemeksizin giysilerini parçalayan erkeklerden hoşlanıyordu. "Beni yoklayıp durdu," demişti sonra. "Aşırı nazikti. Sanki kadınların nelerden hoşlandığını anlatan bir kullanma kılavuzu okumuştu. Yumuşak vurucu. Onu üzerinden atmak istedim." Ve böylece deyim ortaya çıkmıştı. Bunu erkekleri bütün seksiliklerinden arındıran kadınsı bir nezaketi anlatmak için kullanıyorduk. Jackie'ye göre karısını döven bir sarhoş olmak bile yumuşak vurucu olmaktan iyiydi. Kriterleri açık ve acımasızdı. Biraz da rastgeleydi. Kesin bir liste olmasa da işte bazı örnekler. Kırmızı et yemeyen erkekler yumuşak vurucuydu. Tıraş sonrası losyon yerine nemlendirici kullanan erkekler yumuşak vurucuydu. Kadınların ayakkabılarına ve çantalarına dikkat eden erkekler yumuşak vurucuydu ya da eşcinseldi. Pornografinin kadınları sömürmek olduğunu söyleyen erkekler yumuşak vurucuydu ya da yalancıydı. Pornografinin kadınların olduğu kadar erkeklerin sömürülmesi olduğunu da iddia eden erkekler tamamen liste dışıydı. San Francisco'lu olup eşcinsel olmayan bütün erkekler yumuşak vurucuydu. Sakallı bütün akademisyenler yumuşak vurucuydu. Eski kız arkadaşlarıyla arkadaş kalan bütün erkekler, özellikle eski sevgililerini eski partnerim diye adlandıranlar yumuşak vurucuydu. Pilates yapan erkekler ve şu sıralar kendimle ilgilenmem gerekiyor diyenler kesinlikle yumuşak vurucuydu. Buna ben bile katılıyordum. Yumuşak vuruculuğun kuralları oldukça karışıktı. Örneğin metroda size yer veren bir erkek eğer size gülümserse bir yumuşak vurucuydu ama eğer otur diyerek maço bir tavırla bunu yapar ve hiçbir göz temasında bulunmazsa değil demekti. Zamanla bu listeye yeni kategoriler ve yeni kurallar ekleniyordu. Örneğin bir keresinde o ana kadar normal kabul edilen bir erkek narenciye dediği için bir anda yumuşak vurucu kategorisine girmişti. Jackie örneğin kaybettiğiniz eşyaların aramanıza yardım eden bir erkeğin de yumuşak vurucu olduğunu iddia ediyordu ki bence bu bir erkekte ancak ukalaların reddedeceği az bulunur önemli bir niteliktir. Komik ama onun nefesini kesen sevgili Luke'un da bir yumuşak vurucu olduğundan şüpheleniyordum. Her ne kadar sert erkek gibi görünse de düşünceli ve duyarlı bir insandı ve duyarlılık yumuşak vurucuların belirleyici özelliklerindendi. Jackie'nin Aidan'ı yumuşak vurucu olarak sınıflandırmasından ne kadar korktuğumu fark ettiğimde ondan tahmin ettiğimden daha çok hoşlandığımı anladım. Jackie'nin fikri benim için çok da önemli olduğundan değil, en iyi arkadaşınızın erkek arkadaşınızdan hoşlanmaması ortaya rahatsız edici durumlar çıkartılabileceğinden. Sonra aklıma geldi. Aidan benim erkek arkadaşım değildi. Son erkek arkadaşım Sam, bir gece az yağlı çilekli yoğurdu yiyene kadar Jackie tarafından sevilen birisiydi. Yumuşak vurucu kategorisine alınmasının onunla ayrılmamda bir etkisi olmadıysa da ayrılmamızdan önceki dönemler bir garip geçmişti. Bir yumuşak vurucunun kategori değiştirdiğini hiç görmedim. Bir kere yumuşak vurucu olan hep yumuşak vurucuydu. Jackie, Gladiator filmindeki Roma İmparatoru gibidir. Baş parmak yukarı, baş parmak aşağı. Erkeklerin kaderi bir anda ve dönüş olmayan bir biçimde kararlaştırılmış olur. Yumuşak vurucu testinden çok hoşlandığımı söyleyemeyeceğim ama ben kimim ki yargılıyorum? Benim de bana sokulan erkeklerle sorunum var. Yüzünü yüzünüze yaklaştırıp başını boynunuza yaslayan, alnını yanağınıza sürten ve sizi öpmeden önce garip sesler çıkartan erkeklerle. Bundan hiç hoşlanmıyorum, hiç. Bu olası yumuşak vurucuyla bir daha ne zaman görüşeceksin diye sordu Jackie. Onun havamda olduğumda onu arayacağımı söyledim, dedim. Ne var ki daha 2 gün geçmeden Aidan sinirlerinin telefonun çalmasını beklemeyi kaldıramadığını söyleyerek beni aradı ve akşam yemeği için onunla buluşup buluşamayacağımı sordu. Kesinlikle hayır diye yanıtladım. Benim de bir hayatım vardı. Belki bir sonraki akşam buluşacağımızı söyledim, eğer isterse. Yemeğe çıkmamızdan 4 gece sonra caz dinlemeye gittik. Müzisyenlerin 2 şarkıda bir mola verdikleri düşünülünce çok da kötü değildi. Konuşma şansımız oluyordu. Ardından yaklaşık 1 hafta sonra fondü yemeye gittik. Bu arada Tini'nin bir arkadaşıyla Cirque du Soleil izlemeye gittik. Korkunçtu. Bir sirk adını ne kadar Fransız yaparsanız yapın sonuçta sirktir. Ve Trent adında başka bir erkekle buluştum. Trent 3 haftalığına şehir dışına gittiğinden döndüğünde görüşmek üzere anlaştık. Teoride bütün tekliflere açıktım ama en çok Aidan'la görüşüyordum. Özel olmayan biçimde elbette. Herkese ilgili sorular sordu. Jackie'nin işi, Shake'in gitarı vesaire. Aslında onlarla tanışmadan önce de haklarında çok şey biliyordu. Cesur ve güzel dizisi gibisiniz diyordu. Hiçbir zaman ciddi konulara girmedi. Kafamda soru işaretleri vardı. Neden kartımı ilk verdiğimde beni aramadığı ya da neden benimle olup olamayacağını bilemediğini söylediği gibi. Sormadım çünkü yanıtları bilip bilmek istemediğimden emin değildim. En azından henüz. 4. ya da 5. buluşmamızda bana tedirgin olma ama Leon ve Dana seninle tanışmak istiyorlar. Bilirsin, uygun biçimde. Ne düşünüyorsun diye sordu. Kör bir bıçakla böbreklerimin çıkartılmasını tercih edeceğimi düşündüm. Bakarız dedim. Tesadüfe bak, Jackie de seninle tanışmak istiyor. Yerinde kıpırdadı. Tamam. Emin misin? Mecbur değilsin. Ona seni korkutabileceği için sana sormayacağımı söyledim. Önemli değil. Hadi yapalım. Nasıl biridir? Ondan hoşlanacak mıyım? Büyük ihtimalle hayır. Neden? Çünkü dedim, bir insan sevdiği iki kişiyi ilk defa birbirleriyle tanıştırdığında ikisi de onu sevecek miyim diye sorarlar ve bu soruya evet yanıtını vermek beklentileri yükseltmekten başka işe yaramaz. İnsanlar beklentileri ne kadar yüksek olursa o kadar hayal kırıklığına uğrarlar. Burada anahtar beklentileri olabildiğince azaltmaktır. Yani hayır, ondan hiç hoşlanmayacaksın. Üçümüz yemek yiyeceğiz diye buyurdu Jackie. Yemeyecektik. Ya Aydan ve o birbirlerine hoşlanmazlarsa? 200 saat boyunca boğazımızdan aşağı yemek tıkmaya çalışarak konuşmayı sürdürmek. Hızlı bir iş çıkışı içkisi yeterliydi. Nazik ve kısa, derin konulara girmemizi engelleyecek kadar gürültülü olduğu için Logan Hall isimli merkezi bir barda karar kıldım. Müzik de uzun tartışmaları engelleyecek kadar sertti. Belirlenen akşamda ilk gelen ben olduğum için bir sürü ortalıktaki dedikoduları dinledim. Kesin işten atacaklar. Çantasını yemin ederim bir şişecekte yıl saklıyordu. Onları iş yerine sevişirken yakalamışlar. Ve de hepimize balkonda bir yer ayarladım. Bundan sonra ilk gelen Jackie oldu. Aydan henüz gelmemişti. Geç kaldı. Jackie onaylar görünüyordu. İşte geldi. Aşağıdaydı. İnsanların iterek ilerlemeye çalışıyordu. Buradayız diye seslendim. Yukarı baktı. Beni gördü. Gülümsedi ve seslendi. Selam. Tanrım çok yakışıklı. Jackie etkilenmiş göründüyse de kendini kısa sürede toparladı. Ama hiç önemli değil. Dünyanın en yakışıklı erkeği olabilir ama sağlığını düşündüğü için barlarda çerez yemeyen bir yumuşak vurucudur. O zaman da bir işe yaramaz. Çerez yiyecek diye söz verdim Jackie'ye ve Aydan'ın yanımıza gelmesiyle konuşmayı kestik. Beni öptü ve Jackie'ye selam verdi. Size ne getirebilirim? Garson kıvırtarak masamıza kokteyl peçeteleri ve çerez tabakları bıraktı. Scatini istiyorum. Zevksiz bir içki. İki olsun dedi Jackie. Beyefendi dedi garson Aydan'a bakarak. Hiçbir fikrim yok. Şunu üç yapalım. Jackie'nin bundan ne sonuç çıkaracağını merak ettim. Kokteyl içmek çok mu kız işiydi? Biri ısmarlarsa daha mı iyi olurdu? Bir fındık al. Jackie ona çerez kasesini uzattı. Hey sağ ol. Jackie'ye dönüp sırıttım. Mükemmel bir geceydi. O kadar iyi gitti ki ikinci ve üçüncü içkilerimizi ısmarladık. Derken Aydan hesabı ödemekte ısrar etti. Yeniden telaşlanmıştım. Yumuşak vurucu olmayan biri hesabı üçe bölmemizi ısrar etmez miydi? Teşekkürler ama dedim. Bunu yapmana gerek yoktu. Evet teşekkürler dedi Jackie ve nefesimi tutup beklemeye başladım. Eğer benim için bir zevkti gibi klişe cümlelerden birini söylerse batmıştık. Ama sadece önemli değil dedi. Bu kesinlikle onun lehine bir puandı. Lavaboya gitmem lazım dedi Jackie. Eve büyük göçümüzden önce. İyi fikir dedim ve onu izledim. Yumuşak vurucu mu? O mu? Bana baktı. Kesinlikle hayır. Güzel. Memnun olmuştum. Hatta gururluydum. Aydan testi geçmişti. Sıcak bir hayranlıkla ekledi. Onu elinde tutman zor olacak. Gülümsemem hafiften dalgalandı. Bölüm 14. Cumartesi öğleden sonra bir taksi Walsh ailesinin evinin önünde durdu. Açılan kapıdan yüksek topuklu ayakkabıları, dikkat çeken bacakları, kısa eteği ve üzerinde erkek arkadaşım şehir dışında yazan tişörtüyle platin saçlı bir kadın indi. Claire eve gelmişti. 40 yaşında dedi Helen biraz rahatsız olmuş biçimde. Tam bir sürtük gibi görünüyor. Daha önce bu kadar kötü değildi. Kahrolası Margaret'a benzemesindense böyle olması daha iyi dedi annem. Claire'i karşılamak için kapıya doğru giderken kendinize çeki düzen verin. Claire anneme doğru ilerleyip kendini biraz geride tutarak sarıldı. Seni hiç bu kadar iyi görmemiştim dedi annem. Bu tişörtü nereden aldın? Margaret'la konuşabilir misin? O senin küçük kız kardeşin olmasına karşın benden bile yaşlı görünüyor. Beni de kötü göstermiş oluyor. Senin halin dedi Helen utanmazca. Karavan parkında bir fahişe gibi giyinmiş 40 yaşında. 40 yaşla ilgili ne söylendiğini bilirsin diye yanıtladı Claire. Bir elini Helen'in omzuna atıp. Poponu yere değecek kadar genişlediğini mi? Hayatın başladığını, hayat 40'ında başlar. 40 yeni bir 30 demektir. Yaş sadece bir rakamdır. Hissettiğin yaştasındır. Şimdi defol git. Yüzüne bir gülümseme yerleştirerek kollarım atıldı. Anna bir tanem, kendini nasıl hissediyorsun? Claire sadece birkaç saniyeden beri evde olduğu halde atışmalar, hakaretler ve bana çocukluğumu hatırlatan ani ruh hali değişiklikleri başlamıştı. Çok daha iyi görünüyorsun dedi ve Rachel'i görmek amacıyla koridoru izlemeye başladı. O nerede? Saklanıyor. Kahretsin, saklanmıyorum, meditasyon yapıyorum. Rachel'in sesi yukarıda bir yerden geliyordu. Hepimiz kafamızı kaldırıp onu görmeye çalıştık. Nefesini yola saklayabilirsin çünkü ben kesinlikle evleniyorum. Ayrıca feminist tavırlarınla üzerindeki mini etek birbirleriyle çelişmiyor mu? Erkekler için değil, kendim için böyle giyiniyorum. Ya, tabii, dedi annem her zamanki alaycı tavrıyla. En sonunda Rachel bu çocuksu ruh halinden kurtuldu da hepimiz, özellikle annem rahatladık. Claire'in söyleyeceklerine kulak vermeyi kabul etti. Annem, Helen ve ben konuşmayı dinlemek için orada kalıp kalamayacağımızı sorduysak da Rachel ablamla yalnız olmak istediğini açıkça belirtti. Helen kafasını sallayıp, elbette bu isteğe saygı duyacağız dediyse de ikisinin yatak odasına gittikleri anda geri kalan üçümüz yukarı fırlayıp kulağımızı kapıya yapıştırdık. Ne yazık ki arada bir yüksek sesle söylenen kelimeler dışında bir şey anlaşılmıyordu. Rachel'ın son derece rahatsız edici olabilen anlıyorumlarını fısıldadığını tahmin edebiliyordum. Kısa sürede sıkıldık. Claire, Rachel'la evlenmekten vazgeçirememiş olmanın yarattığı hınçla pazar günü evden ayrıldı. Gitmeden makyaj çantamı karıştırıp kalan son birkaç ruju da almıştı. Söylediği gibi sadece kendini değil 11,5 yaşındaki kızının ihtiyaçlarını da düşünüyordu. O gece babam benimle konuşmaya geldi, yapabildiği kadarıyla. Yarınki yolculuğun için hazır mısın? Hazırım baba. İyi öyleyse. Sana iyi şanslar dilerim ve kendine dikkat et, dediğinde üzgün olduğunu görebiliyorum. Dizine de dikkat et. Kullandığı dikkat etlerin sayısı ne kadar tedirgin olduğunu gösteriyordu. Babam benim için, ailedeki herkes için hayatını verebilirdi ama duygularından bahsetmeyi beceremezdi. Belki geri döndüğün zaman ilgi alanlarını daha dikkatli belirlersin. Öneri getirmeyi de ihmal etmedi. Golf olabilir mesela. Hem dizin için de iyi olur. Sağ ol baba, bunu düşüneceğim. Aklımda olsun, illa golf olması gerekmiyor, diye ekledi. Daha dikkatlice seçilmiş herhangi bir şey olabilir. Kadınlara uygun bir şeyler. Havaalanında uçuşları inceleyen annem önce Rachel'e sonra bana bakarak, İkinizin de New York'ta yaşıyor olması ne kadar üzücü, dedi ve günün son kinayeli sözünü de söylemiş oldu. Elini dudaklarına götürüp ikimize de birer öpücük yolladı. Claire'i erkek arkadaşım şehir dışında tişörtünü kendisine vermesi için ikna etmiş, şimdi de onunla olabildiğince dikkat çekmeye çalışıyordu. En azından biriniz başka bir yere taşınsa da bedava kalabileceğimiz bir şehir daha olsa. Sydney gözüme her zaman hoş görünmüştür örneğin. Veya Miami, dedi babam. Derken annemle kol kola girip Welcome to Miami şarkısını söylemeye başladılar. Vedalaşalım, dedi Rachel soğuk bir ses tonuyla, sıkılmıştı. Evet, elbette. Yüzleri kızarmış görünse de sarıldığımda kırmızılığın yerini ilgi ve anlayış aldı. Anna, iyi olacaksın, atlatacaksın. Kendine zaman tanı. Dilediğin zaman eve geri gelebilirsin. Ona iyi bak Rachel. Helen bile keşke gitmeseydin. Kafayı üşütmemeye çalış, dedi ki duygu gösterilerini hiç sevmez. Bana yaz, dedim. Bana senaryonu yolla ve işinle ilgili bir yığın komik e-posta atmayı da ihmal etme. Tamam. Bütün bu iyilik dilekleri ve sarılmalar arasında tek bir şey dikkat çekiciydi. Kimse Aydan'dan bahsetmiyordu.